Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, marketlerde sıkça gördüğümüz belirli bir tutarda, örneğin 100 TL ve üzeri alışveriş yapana şu ürün indirimli veya ikincisi 1 TL tarzındaki promosyon ve indirim kampanyalarından faydalanmak dini açıdan caiz midir? Bu tür şartlı indirimler alışveriş akdine herhangi bir zarar verir mi?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu tür satışlara promosyonlu satışlar deniyor bugünlerde. Eskiden de buna benzer satışlar vardı. İşte bir tane alırsan 10 lira, iki tane alırsan 15 lira veya işte şunu alana şu da yanında hediye olarak veriliyor şeklinde. Satışlar eskiden beri ola gelen satışlar. Bunu anlatırken hep kitaplarımız şundan bahsediyor. Promosyon olarak verilen veya hediye olarak verilen ürün ana satışa dahil midir yoksa onun dışında mıdır? Yani diyelim ki kalem artı silgiyi 15 liraya aldınız. Kalem alana silgi de yanında hediye olarak veriyorlar. Kalemin fiyatı 15 lira, silgi hediye. Dolayısıyla siz kalemi satacağınız zaman ben bunu 15 liraya aldım, üzerine de 5 lira kar koyup 20 liraya satıyorum dediğinizde bir aldatmaca olur mu? Çünkü siz kalemi tek başına almadınız, yanında bir de hediye verdiler. Hediye müstakil olarak, yani kalemden bağımsız olarak mı değerlendirilir? Yoksa satış fiyatına hediye olan o silgi de dahil edilir mi? Böyle olunca tabii durum değişiyor. Yani kalemi 15 liraya aldım, üzerine 5 lira koyup 20 liraya satıyorum diyemezsiniz. Kalem artı silgiyi 15 liraya aldım demek durumundasınız. Ağırlıklı olan kanaat de bu. Hediyeler müstakil olarak değerlendirilmezler. Promosyon olan bu ürünler ana ürünle beraber değerlendirilirler. Dolayısıyla bir tacir ürünlerini satmak için farklı pazarlama yöntemlerini kullanabilir. Satılan ürünlerin yanında satılmayan veya az satılan, ağır satılan ikincil ürünleri de promosyon olarak verebilir. Böyle satışlarda herhangi bir problem söz konusu değildir. Ama işte sözünü ettiğimiz gibi kalem artı silgi aldınız, silgiyi hediye olarak aldınız. Daha sonra baktınız ki kalem problemli bir kalem. İade etmeniz gerekiyor. İade ettiğinizde silgiyle beraber mi iade edeceksiniz? Yoksa silgi size hediyeydi de efendim sadece kalemi mi iade edeceksiniz? Burada az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi ağırlıklı olan kanaat bunun bağımsız bir ürün olmadığı, ana ürünle beraber değerlendirilmesi gerektiği, eğer ikinci bir satışa konu edilecekse ona göre değerlendirilmesi gerekir. Yani kalem artı silgiye 15 lira verdiniz, ben kalemi 15 lira aldım diyemezsiniz. Ya 20 liraya satıyorum kardeşim, kaça aldığım seni ilgilendirmez diye önceden alış fiyatınızı söylemeden götürü usulü satarsanız, çünkü buna emanet akitleri deniyor, güvene dayalı akitler. İnsanlar işte bugün de Türkiye'mizde mevcut, aldatıldıklarını düşünüyorlar, enflasyonun çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Efendim gidiyoruz bir yere, bir su 15 lira 20 lira böyle olur mu diyorlar. Bundan dolayı da mesela hükümet bir kanun çıkartmış, bir nizamname çıkartmış. Ürünlerin alış fiyatlarının da etiketlerde yazılı olmasını istiyor. Bakıyorsunuz, gidiyorsunuz işte bir markete, domatesi 130 liraya satıyorlar. Orada hemen size beyan ediyorlar, biz bu domatesi 120 liraya aldık. Siz de diyorsunuz ki yani 120 liraya alınan bir domatesin 130 liraya satılması normal kardeşim yani. Herhalde adam o kadar, burada markette çalışan var, şu var, bu var, 120'nin üzerine 10 lira kar koyup satması normal diyorsunuz. Ama gözden kaçırılan bir mesele var. O 120'ye kimden almış?
Evet.
Yani Hani hadis-i şerifte diyor ya, sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek diye. Aynen öyle bir durum söz konusu. Onu 120'ye sağ elinden alıyor. Sol eliyle de 130'a satıyor. Sağ el kaçtan almış? Sağ el tarladan 10 liradan almış. Arada 110 lira karla 10 liraya 110 lira daha ilave ederek efendim onu satmış. Markette diyor ki ben 120 liradan aldım, 130 liraya satıyorum. Hasılı kelam, güvene dayalı alışveriş dediğimiz bu usulde doğru beyan nedir? Doğru beyan promosyonlu alımlarda promosyonu da zikretmektir. Şimdi bazen şöyle oluyor, 10 liraya alıyor adam, 6 ay vadeli alıyor. Ben bunu 10 liraya aldım diyor. Sana diyor bak 10 liraya geldiği fiyata satıyorum diyor. Geldiği fiyata peşin satıyor. Dolayısıyla burada 6 ay vadeyi de zikretmek gerek. Yani neyin ne olduğunu iyi bilmek, ona göre hareket etmek gerekiyor. Binaenaleyh bu tür satışlarda en temel kural şu: kişi karşısındaki Müslümana, mümine kendisine yapılmasını istemediği muameleyi yapmamalı. Kendisi nasıl bir muamele görmek istiyorsa ona göre davranmalı. Binaenaleyh burada bu satışların, yani 10 tane alırsan 100 lira, 100 tane alırsan efendim şu kadar iskontolu diye ürün çok alındıkça fiyatının düşmesi veya bir ürüne bir başka ürünü ilave ederek ürünün satılması gibi pazarlama yöntemlerinde bir problem yok. Yeter ki bundan sonraki aşamada bu malı satarken bu hakikat dile getirilsin. Bunu da emanet akitlerinde dile getirmeye mecburuz. Onun için mesela maliyet hesaplamalarını fıkıh kitaplarımız yapmış. Adam diyor ki mesela bu mal diyor bana 100 liraya mal oldu diyor. Yani ben bunu 100 liraya almadım, 60 liraya aldım ama bunun nakliyesi var efendim, reklam giderleri var, şuyu var, buyu var. Netice itibariyle bu mal bana 100 liraya mal oldu diyor. Dolayısıyla burada maliyet hesaplarının ne olduğunun bilinmesi gerekiyor ve fıkıh kitaplarımız bu maliyet hesaplarını en ince detaylarına varıncaya kadar kendi dönemleri için anlatmışlar. Bugün de bu işi yapacak olan piyasadaki bilir kişilerdir. Şimdi adam 100 liraya mal ettim dediği bir malı peşin mi 100 liraya mal etmiş yoksa vadeli mi mal etmiş? Bugünün piyasa koşullarında bu da önemli. Yani 6 ay vadeyle 100 liraya alınan bir malın gerçek fiyatı 70 lira olabilir. Niye? Araya vade farkı vesaire filan günümüz Türkiye'sinde girdiği için. Dolayısıyla bu güvene dayalı akitlerde her şeyin şeffaf olması ve kişinin de buna göre hareket etmesi gerekir. Ama bunu yaparken de işte bugün piyasada yapılan hile hurdalar gibi değil de gerçekten şeffaf olarak yapılması gerekir. Veya kardeşim ben çok detay vermek istemiyorum veya neyin maliyete girdiği, neyin girmediği meselesi çok da böyle şeffaf bir mesele değil. Ben bunu 10 liraya satıyorum. Kaç aldığım seni ilgilendirmez. İstiyorsan al, istemiyorsan alma demek lazım. Bazen şöyle de olabiliyor. İşte ben mesela bakıyorum Basri Hocam'ın tırnak içerisinde söylüyorum. Cenab-ı Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Sağ eli sol ele muhtaç etmesin. Ama bakıyorum ihtiyacı var. Bir kalem satıyor. Normalde 50 lira ama ben ona da yardım olsun diye 500 liraya alıyorum. Sonra o kaleme ya ne güzel kalemmiş bunu bana satar mısın diyor. Ben de diyorum ki kardeşim bu kalemin bana gelişi 500 lira. Adam da tamam diyor, ben o zaman 600 lira vereyim diyor. Halbuki gelişi dediğim bana gelişi, normalde piyasada 50 liraya alınabilecek bir kalem. Bazen böyle şeyler söz konusu olabiliyor. Bu tür efendim lafız oyunlarına da olayı dökmemek gerekiyor. Şunu düstur olarak bir müminin edinmesi lazım. Benim mümin olabilmem için kendim için neyi istiyorsam kardeşim için de onu istemem lazım. Hasılı kelam bu duyguyla hareket edince bir Müslüman onun yanlış yapma ihtimali çok azalıyor. Cenab-ı Allah helalinden kazanıp helaline harcayabilmeyi nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi ikinci sorumuz şöyle. Erkek veya kadın kendi annelerini ya da eşlerinin annelerini veya babalarını evlerine almama hakkına sahip midirler? ben senin annenle bir arada durmak istemiyorum diyebilir mi biri?
Şimdi tabii ev dediğimiz şey karı kocanın beraber bulundukları, kimsenin onların mahremine muttali olmadığı, mahremiyetlerini insanlardan uzak yaşayabilecekleri yerdir. Dolayısıyla eğer ortada bir evlilik varsa bu evliliğin bir ev mahremiyetinin olması gerekiyor. Çünkü evlilik adı üzerinde, yani Arapça nikah kelimesi ağaçların birbirine sarılması anlamına gelen bir kök kelimeden türetilmiş. Binaenaleyh aile içerisinde karı koca evlerinde rahatça oturabilmeleri gerekiyor. Özellikle de bir kadın için kendisine mahsus bir evin olması bir evliliğin gereği. Fakat bu ev kelimesi, yani eski kelimelerimizde beyt kelimesi, bir odadan ibaret. Yani kapısını kilitlediğinde içeride kendi başına kaldığın, eşinle beraber mahremiyetine kimsenin muttali olmadığı bir oda anlamına geliyor. Bu odanın içerisinde işte eskiden köylerimizde vesairelerde yüklük diye tabir edilen böyle çekmeceli bölmeler bulunur. Buralar aynı zamanda banyo ihtiyacının da giderildiği yerler olarak kullanılmış. Evlilik hayatını belirleyen unsurlar maruf dediğimiz, yani örfen toplumun kabul ettiği meseleler olduğuna göre bugün örfte ev ne anlama geliyorsa bunu bir kocanın hanımına temin etmesi gerekiyor. Binaenaleyh mesela bugün mesela 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerde ebeveyn banyolu daireler %70-%80 görünür duruma geldi. Yani karı koca içeriye girdiklerinde dışarı dünya ile ilişkilerini kestikleri, kendi kendilerine yaşayabildikleri bir hayatlarının olduğu bir ortam. Öyle bir ortamı erkek hanımına sağlamak durumunda. Geriye kalan 2 artı 1'in bir tanesi ebeveyn odası olarak, yani yatak odası olarak tahsis edildikten sonra geriye kalan odaları da maruf ölçülerde bölgenin örfüne, geleneğine, göreneğine, adetlerine göre kullanmaları, kullandırmaları mümkün hale geliyor. Şimdi mesela bakıyorsunuz bazı Avrupa ülkelerinde adam 2 artı 1 bir dairesi var, bir odasını kiraya veriyor, 2 odasını kiraya veriyor, bir odasında kendi yaşıyor. Özellikle de öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde, Avrupa'da bazı bölgelerde, siz daha iyi biliyorsunuz, oraları daha çok gezdiniz, gördünüz. Böyle bir uygulaması söz konusu. Evet. Ama bizim memleketimizde böyle bir uygulama söz konusu değil. Dolayısıyla insanlar 2 artı 1 evde ailecek oturuyorlarsa aile fertlerine, bireylerine bu 2 artı 1 tahsis edilmiş durumda. Ama eğer kadın olsun, erkek olsun, annesi, babası bakıma muhtaçsa, ilgiye, alakaya muhtaçsa, onların bakımlarını, nafakalarını temin etmek evlatlarının üzerine borçtur. Burada da tabii öncelikli olarak erkek evlat bu işlerle yükümlüdür. Binaenaleyh kız evlat evlendirildiğinde artık koca evinde kendi evini imar etmekle, onu şenlemekle yükümlüdür. Kocasının evinde bir kadın, işte ben annem babam yaşlandı, onları yanımda bulundurmak istiyorum. İşte bir odasını anneme babama tahsis edelim veya annem hayatta babam hayatta ona tahsis edelim. Ona ben bakmak istiyorum diye adamın evine kendi annesini veya babasını veya ikisini kocasına dayatması doğru bir davranış olmaz. Ama damat da anlayışlı bir insandır. Yaşlılara hizmet etmenin, onların duasını almanın bereket olduğuna, dünya ahiret saadetlerine vesile olduğuna inanan biridir. O, onları kendi annesi babası gibi baş üstünde tutar, evinde bakar, onun sevabına nail olur. Yani insan binbir yabancı, sokaktaki bir Müslümanı bile sokakta bırakmamalı. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir vazife. Nerede kaldı ki eşinin annesini babasını haliyle evinde bakmalı. Aynı şekilde bir kadın da kocasının annesine babasına kendi evinde, yani evlilik hayatlarını sürdürdükleri evde ahiret inancına sahipse bulundurmaya gayret etmeli, bakmalı, onlara ilgi ve alaka göstermeli. Fakat bu hukuki bir zorunluluk mudur? Yani benim eşim diyelim, Allah rahmet eylesin, anam babam da, kayınpederim, kayınvalidem de vefat etti. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin.
Amin.
Annem babam sağ ve bakıma muhtaçlar. Benim evimde bulunmaları durumunda hanımımın onlara hizmet etmesi hukuki bir zorunluluk mudur? Değildir. Yani mahkemeye hanım benim annemin hizmetini yapmıyor, babamın hizmetini yapmıyor, dolayısıyla ben bu sebeple boşanacağım diye dava götürsem, hakim bu bir boşanma gerekçesi değildir der. Çünkü evlilik karı kocanın birbirine bakımını gerektirir. Yani birbirinize bakıyor musunuz? Bakıyoruz. Dolayısıyla birbirinizin annesine babasına bakmaya mecbur değilsiniz. Herkes kendi annesine babasına bakmaya mecburdur. Dolayısıyla benim imkanlarım çerçevesinde, yani diyelim ki hali vakti yerinde biriyim, o zaman evimin yanında bir daireyi anneme babama tutarım. Orada annemin babamın hizmetini yaparım. Efendim günün 3 saatini 5 saatini neyse onlarla geçirip onların hizmetini yapıp oradan kendi ailemin yanına, kendi çocuklarımın yanına geçerim. Böyle bir hizmeti yaptığımda kadının eve gelmiyorsun, anneni babanı gidip bakıyorsun, dolayısıyla bu bir hak, sana hakkımı helal etmiyorum diye söylemeleri dinen karşılığı olmayan boş konuşmalardır. Yani bir insanın üzerindeki en büyük hak sahibi annesi ve babasıdır. Binaenaleyh karısının veya kocasının kalkıp da sen annenle babanla ilgileniyorsun, benimle ilgilenmiyorsun, sana hakkımı helal etmiyorum sözü boşu boşuna nefes israfından başka bir şey değildir. Böyle bir hak söz konusu değildir. Aklı başında olan insan eşinin annesine babasına bakması için eşini teşvik eder. Hatta kendi de ona destek olur. Ama hukuki bir yaptırım söz konusu değildir. Burada Allah'tan ve ahiretten korkan, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah'tan sevap uman insanların bunu bir ganimet olarak, bir hazine olarak değerlendirmeleri lazım. İnsan bin bir yabancıya bakıp sevap kazanacakken, ama işte yabancı biri olsa mahremiyet olur, şu olur, bu olur, bir takım endişeler söz konusu. Allah sana fırsat vermiş, kayınpederine, kayınvalidene bakma imkanın var. Bununla cenneti kazanmaya bak. Hem kadın hem erkek için asıl olan bu yaşlıları bir cennet garantisi olarak görmeleridir. Yoksa senin hakkındır, değildir, bu haklı, şu haktır, ailelik müessesesi, evlilik müessesesi, aile kurumu hak hukuk üzerine kurulmaz. Muhabbet üzerine, karşılıklı anlayış üzerine kurulur. Ve asıl olan mutlu olmaya çalışmaktır. Yani illa ben haklı olacağım diye lüzumsuz tartışmaların içerisine girmek aile huzurunu kaçırır. Dolayısıyla aile saadeti için, bakın mesela yalan en büyük günahlardan bir tanesidir. Hazreti Peygamber Efendimiz, Müslüman şu günahı işler mi işler, şu günahı işler mi işler, ama yalan, yalan konuşmaz. Yalan o kadar büyük bir günahtır. Neredeyse şirke denk olacak bir günahtır. Ama aile saadeti için yeri geldiğinde beyaz yalanlara, yani masum yalanlara, işte ben herkesten çok seni seviyorum. Yani mesela böyle olmayabilir, başkasını da seviyor olabilir bir insan. Ama aile saadeti için böyle demesi gerekiyorsa böyle demesi gerekiyor. Binaenaleyh demek ki ailede hukuk değil. Eğer hukuk egemen olsaydı, hukuk hiçbir yerde yalan konuşmaya müsaade etmez. Hukukun en temel olmazsa olmazı doğru olmaktır. Ama aile müessesesi, dostlar meclisi hukuk üzerine değil, muhabbet üzerine inşa edilmiş bir müessesedir. Binaenaleyh o müesseseyi canlı ve diri tutabilmek, kurtarabilmek için yalan bile söylenebiliyor ise, demek ki asıl olan hukuk değil, asıl olan mutlu olmanın, efendim, karşılıklı olarak birbirine saygı ve sevginin var olmasıdır. Böyle olursa Cenab-ı Allah o aile yuvasına bereket verir. Vesselam.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, sorumuz şöyle: dinimize göre tembellik nasıl tanımlanmaktadır ve İslam'ın tembelliğe bakışı nedir? Bir Müslüman tembellikten, üşengeçlikten ve erteleme alışkanlığından kurtulmak için ne gibi adımlar atmalıdır?
Ya maşallah, bu İlmihal Saati programımız her türlü sorunun geldiği bir program haline geldi. Tabii dinimizin döndüğünce bildiklerimizi söyleme mecburiyetimiz var. Ama bunlar daha çok bu işin uzmanı olan, efendim, kişisel gelişimle meşgul olan hocalarımızın ilgi alanına giriyor. Bizim bildiğimiz, bilebildiğimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir takım kötü alışkanlıklardan Cenab-ı Allah'a iltica ettiğini, sığındığını biliyoruz. Mesela Allahümme inni a'udu bike minel aczi vel kesel. Allah'ım, acizlenmekten, yapamam, edemem, gücüm yok, takatim yok diye böyle kendini salmışlıktan ve tembellikten sana sığınırım diyor. Dolayısıyla tembellik Allah'a sığınılması gereken şeytani bir durumdur. Şeytan insanın kulağına üfler, ama sonra yaparsın, sonra yaparsın. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de helekel mütesevvifun, öteleyenler, yarın yaparım, sonra yaparım diyenler helak olmuştur buyuruyor. Cenab-ı Allah güç kuvvet verdiğinde yapılması gereken şeyi bir an önce yapmaya, bitirmeye çalışmak lazım. Merhum İmam Hasenül Benna rahmetullahi aleyh, talebelerinden bir tanesine, yanlış hatırlamıyorsam, geçenlerde de bir kardeşimiz hatırlattı, Mesud diye bir talebesine biraz fazla yüklenmiş herhalde, fazla görev vermiş. Mesud da demiş ki, efendim demiş, benim demiş meşguliyetim bu aralar çok arttı. Filan kardeşimiz, boş vakti olan bir kardeşimiz, acaba bu işi ona tevdi etsek, o daha hızlı yapsa olur mu diye söyleyecek olmuş. Bu arada Hasenül Benna Hazretleri çok böyle güzel bir, tarihe altın harflerle yazılacak bir cümle sarf etmiş. Biliyorum evladım demiş, senin ne kadar meşgul olduğunu. Ancak demiş, işleri meşgul insanlar bitirir demiş. Boş insanlar eğer iş bitirici olsaydılar zaten boş olmazlardı. Dolayısıyla işleri meşgul insanlar bitirirler. Ne kadar insan yoğun olursa o kadar vaktini düzenli, disiplinli kullanmaya başlar. Boş insan nasıl olsa vaktim var, sonra da yaparım, öteki günde yaparım diye savsaklar. Onun için insanın kendisini boş bırakmaması lazım. Boş kaldığında insana şeytan musallat olur. Nitekim İnşirah suresi, yani insanın mutluluğunu, bahtiyarlığını anlatan ve nasıl mutlu, nasıl bahtiyar olacağının reçetesini veren İnşirah suresi diyor ki: "Feiza faragta fansab ve ila rabbike farghab." Bir işi bitirdin mi başka bir işe koyul. Rabbine yönel diyor. Dolayısıyla Müslüman için dinlenme kavramı bir işten başka bir işe geçmektir. Efendim kitap okuyordu, gözleri yoruldu, dikkati dağılmaya başladı. Çünkü bir saat, iki saat okudunuz, ondan sonra bir ara vermek gerekiyor. Ara verirsiniz, tesbih çekersiniz. Ara verirsiniz, işte annenize, babanıza selam verirsiniz. Eşinize, dostunuza hal hatır sorarsınız. Çünkü Müslümanın 24 saati ibadettir. Yani şimdi ben gideyim işte Basri hocamın halını hatırını sorayım. Nasılsın Basri hocam diyeyim. Güleç bir yüzle odasına tıklayayım, yanına gireyim. Gününüz hayırlı olsun hocam, var mı bir isteğiniz, arzunuz diyeyim. O beni gülerken gördüğünde o da pozitif enerjiyle doğsun, günü bereketli başlasın. Bu niyetle bir Müslümanı ziyaret etmek, efendim gideyim bir çayını içeyim, bir derdi, bir sıkıntısı var mı, yapabileceğim bir şey varsa fiziki olarak imkanlarım çerçevesinde yardımcı olayım, yoksa da dua edeyim, gönlünü almaya çalışayım. Bunlar bir ibadet. Dolayısıyla işte bir Müslüman ana işini yapıyor. Baktı ki dikkatinde artık dağılmalar meydana geldi. İşte kalkayım gideyim. Sabahın 8'inde oturdu, kitabını okuyor. Efendim yazısını yazıyor. Biraz yoruldum, saat 10 oldu, 11 oldu. Kalkayım, 2 rekat kuşluk namazı kılayım, duha namazı kılayım. Efendim tesbihatla meşgul olayım. Ondan sonra tekrar döneyim, kitabımı okumaya devam edeyim. Bütün bunlar insanın kendisine boş vakit bırakmamak için, bir meşguliyet sahibi olması için yapılan tavsiyeler. Bu her zaman ayakta olmayı da gerektirmiyor veya oturarak masa başında olmayı da gerektirmiyor. Yoruldunuz, vücudun dinlenmeye ihtiyacı var. Uzanırsınız. Uzandığınızda da elinize tesbih alır, tesbih çekersiniz. Allah dersiniz, Subhanallah dersiniz, Estağfurullahalazim dersiniz. Veya oturur zihninizden bir takım meseleleri gözden geçirirsiniz. Mesela bizim menakıb kitaplarımızda diyor ki Ebu Yusuf diyor kendisine bir soru sorulduğunda diyor uzanır diyor Kur'an-ı Kerim'i şu kadar diyor gözden geçirirdi diyor. O soruyla ilgili Kur'an-ı Kerim neler diyor onları diyor ölçer biçerdi. Binaenaleyh Müslüman hayatını dolu dolu programlamalı. Arada boşluklar bırakıp da o boşluklarda efendim şeytana kendini teslim etmemeli. Allah muhafaza etsin. Ama insanız, bazen böyle yorulduğumuz oluyor. Efendim artık gücüm kalmadı diye çaresizlendiğimiz oluyor. Bu durumlarda da Allah'a sığınarak Ya Rabbi beni acizlikten koru, acizlikten sana sığınırım. Acizlik ne? Ben yapamam, ben edemem. Bunu benim bitirmem mümkün değil diye daha başlamadan ki buna bugünkü psikolojik dilde öğrenilmiş çaresizlik diyorlar. Yani gidiyorsunuz mesela bakıyorsunuz bir yerde herkes yatıyor. Niye yatıyorsun? İşte diyor ben diyor bu problemleri çözemem, çözülebileceğine de inanmıyorum. Ama sen bir gayret et. Yani sen bir gayret ettiğinde belki de çok farklı güçlerinin, kuvvetlerinin olduğunu göreceksin. Dolayısıyla tembellikle mücadelenin olmazsa olmaz şartı tembellerden uzak durmaktır. Tembellik mikrop gibi sirayet eden bir alışkanlıktır. Bir insan çalışkan bir ortamda olursa o da çalışkan olur. Tembel bir ortamda olursa o da tembel olur. Onun için bakıyorsunuz mesela ana babaları titiz olan, çalışkan olan, disiplinli olan çocuklar, onlar da hayatlarında disiplinli oluyorlar. Ama ana babaları tembel olan çocuklar, onlar da anne babalarına bakarak aynen onlar gibi bir tembel hayatı benimsiyorlar. Onun için tembellikten kurtulmanın yolu önce tembellerden kurtulmaktan geçiyor. Cenab-ı Allah bizi güzel rol model olanlardan eylesin. Bizi gören kardeşlerimiz de iş yapma ve faydalı olma enerjisiyle doğsun inşallah.
Amin. Evet değerli hocam. Diğer bir sorumuz şöyle diyor dinleyicimiz, şöyle soruyor. Hocam ben bekar bir genç kızım ve ailemle birlikte yaşıyorum. Çok şükür maddi durumumuzda herhangi bir sorun yok. Önceden böyle şeyler söylemezdi ama babam şimdi bir arkadaşının kızının işe girdiğini örnek göstererek bak onun kızı çalışıyor gibi sözlerle bana imada bulunuyor. Kızlı erkekli ortamlarda çalışmamı istiyor. Bu tutumu beni gerçekten çok üzüyor. Yaptığı doğru mu diyor?
Yaptığı doğru değil. Dolayısıyla bir babanın özellikle de kız evladına çalışması için baskı yapması asla doğru bir şey değil. Çalışmaktan tabii kastımız dışarıda maişetini temin etmek için bir aylıkla, bir maaşla çalışması yönündeki bir baskıdan bahsediyoruz. Yoksa evin içerisinde de işte hanım kızlarımız, ev hanımları çalışıyorlar. Belki dışarıda çalışılandan daha fazla çalışıyorlar. Belki de bu psikolojik de bir ihtiyaç. Yani hani bir hikaye anlatırlar bir kış günü. İşte bu söylediğim 70'li yıllarda kışın ayazında yoğurt satan bir delikanlı 2-3 defa aynı caddeyi turluyor ve yok mu yoğurt alacak filan diye böyle bağırıyor. Hoca efendi de hanımına diyor ki getir bakıracı diyor yoğurt alacağız diyor. Hanım da diyor ki bey diyor yoğurdumuz var ihtiyacımız yok diyor. Hanım diyor senin ihtiyacın yok ama dışarıda yoğurt satan delikanlının belli ki yoğurt satmaya karşılığında da ücretini almaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bazen çalışmak fiziksel olarak bir ihtiyaç olmasa da psikolojik olarak ruhi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden mesela bulaşık makineleri yoktu, çamaşır makineleri yoktu, şu yoktu, bu yoktu, evlerde su yoktu. Günlük hayatı idame ettirebilmek için şu kadar yol gidip su taşımak gerekiyordu. Efendim çamaşırları yıkamak için fiziki bir güç sarf etmek gerekiyordu. Bulaşıklar için fiziki bir güç sarf etmek gerekiyordu. Sobayı yakacaksın, külünü atacaksın vesaire. Evler eğer birkaç katlıysa asansör yok, inerek, yürüyerek ineceksin, çıkacaksın vesaire. İnsanlar fiziken yoruluyorlardı belki ama bir iş yapmanın gereği olarak da ruhen dinleniyorlardı. Şimdi fiziken yorulmadığımız için ruhen yorulmaya başlıyoruz. Çünkü insan ne kadar kendiyle baş başa kalırsa o kadar kendini dinlemek durumunda kalıyor ki o da birçok problemleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla belki babası kızının efendim ruhen dinlenmesi için bir işe girmesini istemiş olabilir. Dolayısıyla hemen babayı da burada haksız bir eylem yaptı diye suçlamamak gerekiyor. Ama şunu izah etmek gerekiyor. Baba 3-5 kuruş için belki fiziken değil ama ruhen dinlenmem için benim bir işe gitmemi istiyorsun. Ama buradaki zehirli ortam beni ruhen daha çok zehirleyecek bir ortamdır diyerek babaya da durumu izah etmek gerekiyor. Onun yanında da evde boş durmamak gerekiyor. Yani evde boş duran insanı kimse sevmez. Dolayısıyla bu kızımız efendim tahsiline göre, tahsiline ilave bir takım çalışmalar yapsa, ne bileyim işte hafızlık yapmaya niyet etse, böyle aklıma geldiği için söylüyorum, yoksa herkesin böyle bir meşguliyetin içerisine girmesi gerekiyor anlamına değil. Babası da işte kızının kitaplarla meşgul olduğunu, kendine göre işte bir tehsiptir, bir ebrudur, bir bilmem ne sanatıdır, hanımlara uygun bir işle meşgul olduğunu görse, kalkıp da kızına sen de işte filan gibi çalış demez. Ama şimdi kimse de ayranım ekşi demiyor Basri Hocam. Yani adam sabahın 7'sinde kalkıp işine giderken bakıyor ki çoluk çocuk saat 12'de kalkıyor, 1'de kalkıyor efendim, 3'te keyif kahvesi içiyor, 5'te akşam çayı içiyor, 8'de 8 çayı içiyor. Bunu da görünce yani boşa geçen günler, yazık günah diye düşünmüş olabilir. Dolayısıyla eğer kardeşimiz bir meşguliyet ile meşgul olacak olursa, kimse kalkıp da ona sen boş duruyorsun, avare duruyorsun demez. İşte mesela Kur'an eğitimi almış, mahalledeki 2-3 tane çocuğu toplayıp onlara evinin bir odasında Kur'an eğitimi verse, mahalledeki teyzelere, teyze sen Kur'an bilmiyorsan ben sana Kur'an öğreteyim dese, evden sabah çıksa böyle, o teyze senin, bu teyze benim, onlara birer saat, yarımşer saat Kur'an öğretmek için niyetlense, çalışmanın en alasını yapıyor demektir. Ama evde kös kös oturup da günü nasıl boş geçireceğinin planlarını yapıyorsa, işte çarşı pazar orada burada gezmeye gidiyor, orada erkeklerle muhatap oluyor, onu problem etmiyor da çalışmaya gelince erkeklerle muhatap olmak problem oluyorsa, bu da babayı rahatsız ediyor demektir. Dolayısıyla helal bir alternatifi ortaya koymak lazım. Eğer mesele para değilse en büyük hizmet gönül çalma hizmetidir. İnsanların kimine dokunsanız problemi var, dertlerini dinleyecek birilerini arıyorlar. Allah için iki kelime nasihat edip Kur'an'a, sünnete, namaza yönlendirebilmek insanlara en büyük hizmettir. Yoksa özellikle de kız çocuklarına ne babaları ne bir başka yakını, git çalış, elin ayağın yerinde, işte merdiven siliyor insanlar 2000 lira alıyor, ev temizliğine 5000 liraya gidiyorlar, sen ne eksiğin var ki gitmiyorsun filan diye böyle bir haşa baskılama yapamaz. Cenab-ı Allah hanımları süs olarak yaratmış. Onlar lütfen keremen ev hizmetlerini yapıyorlarsa dindarlıklarının bir neticesidir. Allah'a karşı takvalarının bir sonucudur. Yoksa mecbur olduklarından dolayı yapmıyorlar. Böyle bir baskılamaya da maruz kalamazlar.
Evet. Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle, bugünlük son sorumuz. bir erkeğin eşine seni sevmiyorum demesiyle nikaha bir zarar gelir mi, nikah düşer mi?
Yok, yani sevip sevmemek bu kalplerin işidir. Bir insan zorla birini sevemez ama seni sevmiyorum ifadesi çok incitici bir ifadedir. Sünnete ve dine aykırı bir ifadedir. Yani bir Müslüman, bırakın hanımını, çoluğunu, çocuğunu, akrabasını, herhangi bir sıradan Müslümanı, hatta bütün insanları sevmek mecburiyetindedir. Sevmiyorum ifadesi, ben cenneti istemiyorum, ben mümin olmak istemiyorum anlamına gelebilecek çok tehlikeli bir ifadedir. Maalesef bunu zaman zaman görüyoruz. Ben gençlerin arasında da bunu görüyorum. Ben kimseyi sevmeye mecbur değilim. Ben onu sevmeye mecbur muyum? Ben şunu sevmeye mecbur muyum diye. Oysa hepimiz biliyoruz ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadislerinde bize şöyle ikazda bulunuyor. Len tedhulul cennete hatta tu'minu, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve len tu'minu hatta tahabbu, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Dolayısıyla iman etmek için Allah'a, peygamberine, kitaplarına, ahiret gününe iman etmiş olmak için birbirimizi sevme mecburiyetimiz var. Şimdi bir adam ben seni sevmiyorum diye hanımına nasıl söyler? Veya bir hanım kocasına ben seni sevmiyorum diye nasıl söyler? Tamam, sevgi kalpte biten bir iştir. Yani eskisi gibi bir sevgisi olmayabilir. Ama bunu dile getirmek çok çok ağır bir sözdür. Ne kadının kocasına ne kocanın karısına böyle bir laf söylemesi dinen, ahlaken, hatta dünyevi olarak bile büyük bir cinayet sayılır. Böyle bir laf edilmez. Kaldı ki en azından Müslüman olarak birbirimizi sevmeye mecburuz. Hatta benim sizi sevmem yetmiyor Basri Hocam. Ben öyle bir sevgi izhar etmeliyim ki siz de beni sevmelisiniz. Böylelikle karşılıklı birbirimizi sevmemiz lazım geliyor ki cennete girebilelim. Ben herkesi seviyorum. Ne güzel. Ama millet seni sevmiyor. Cennete girebilir misin? Giremez. İman etmiş olabilir misin? Olamaz. Dolayısıyla iman etmiş olabilmek için milletin de seni sevmesi gerekiyor. Nasıl olacak bu iş? Yani para dağıtsam beni severler mi?
Severler hocam.
Sevmezler. Ben öyle çok vakıftan, dernekten burs alıp da vakfa, derneğe söyen adam biliyorum.
Estağfurullah. Yok.
Yani parayla sevgi satın alınmıyor. Nitekim evet, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki اِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ. Siz mallarınızla insanlara yetişemezsiniz. Yani evet. 8 milyar insan var. 10 lira versen şu kadar para yapıyor. Bir gün versen, bir gün vermesen daha düşman oluyor sana. Yani şimdi birine Basri Hocam 3 gün para ver, 4. gün verme.
Tabii.
Düşman
tabii.
Kesiliyor sana adam. Hiç para vermesen problem yok. Dolayısıyla Efendimiz diyor ki inneküm tesaunen nase bi kulubikum. Kalplerinizle insanlara kardeşim dersin, sarılırsın. Dünya kadar para vermekten daha büyük bir iş yapar. Ertesi gün yine gelir, yine sarılırsın. Öbür gün yine sarılırsın. Ama bir adam 3 defa gelse, para istese senin de canın sıkılıyor. Yani şunu hiç demiyorsun. Ya kardeşim ben her gün canım döner yemek istiyor. Ama senin canının isteme hakkı var. O garibanın isteme hakkı yok. Ve insanoğlu böyle yaratılmış. Dolayısıyla para üzerine kurulu olan, servet üzerine kurulu olan muhabbet kalıcı olmuyor. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz her yerde olduğu gibi burada da imdadımıza yetişiyor. Diyor ki ben size bir şey söyleyeyim mi diyor. Onu yaptığınızda birbirinizi severseniz diyor. Nedir o? Aranızda selamı yayınız. Yani ben şimdi burada kapı kapı dolaşsam selamu aleyküm, selamu aleyküm desem sever mi beni millet? Sevmez. Demek ki selamı yaymaktan kasıt da sağa sola kuru kuruya selam vermek değil. Selam ne? Benden sana zarar gelmez. Basri Hocam, ben senin arabanı çizmem, seni rahatsız edecek, seni huzursuz edecek bir iş yapmam. Benden sana zarar gelmez. Artı senin karını, menfaatini kendi karımın üstünde tutarım.
Niye? Çünkü böyle yaparsam iman etmiş olurum. Böyle yaparsam cenneti kazanmış olurum. Bu hakiki anlamda böyle olduğu gibi mecazi anlamda da eğer bir yerin cennete dönüşmesini istiyorsanız orada muhabbetin artırılması lazım. Muhabbetin artması için de insanların birbirinden emin olması lazım. Ya bu takım arkadaşlarımdan hiçbirinden bana bir zarar gelmez. Bunlar benim karımı kendi karlarının üstünde bilirler. Benim yararımı kendi çıkarlarının üstünde bilirler. Yani patrona gidip beni haksız yere şikayet etmezler. Haklı yere bile şikayet etmezler. Aman benim bir kılıma zarar gelmesin diye etrafımda pervane olurlar. Böyle insanı hasta olmayan kalpler sever. Ama bazı kalplerde hastalık vardır, haset vardır, kin vardır, nefret vardır. Allah muhafaza etsin. Allah bizi onlardan uzak eylesin, onları bizden uzak eylesin. Amin. Kalbimizdeki bu tür olumsuz duyguları da çıkartsın alsın Cenab-ı Allah. Dolayısıyla birbirlerini seven insanların bulunduğu yerler cennetten bir köşe gibidir. Hakikaten böyle muhabbetle birbirlerine aşık olan insanlar oturdukları yeri cennete çevirirler. Dolayısıyla bir Müslüman ben sevmiyorum, kimseyi sevemem, kimseyi sevmek zorunda değilim türünden öyle cahil cahil laflar etmez. Müslüman dağı taşı her şeyi sevmeye mecburdur. Nitekim Yunus ne diyor? Sevelim, sevilelim. Dünyaya kimseye kalmaz diyor. Yaradandan ötürü yarattıklarını sevmeye mecburuz. Cenab-ı Allah bizleri sevdiklerimizle haşredecek. Onun için Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Seni seven ve senin sevgine götüren kimseleri sevmeye bizleri muvaffak eyle.
Amin, amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.